Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 4. Ayrım. Michael tepelere yaklaşırken yaylım ateşinin gürültüsü, Luron motorunun sesini bile bastıracak kadar yüksekte. Kayalık bir kıyıdaki fırtına gibiydi bu ses. Deli bir davulcunun tuttuğu tempo gibiydi. Bu hasta, çılgın dünyanın nabzı gibiydi. Michael'ın kendilerini balonlara yollayanlara, emir verenlere karşı duyduğu öfkeli güceniklik birden yok oldu. Yapılması gereken bir işti bu. Aşağıdaki korkunç ızdırabı görünce anlamıştı. Balonlar en korku verici hedeflerdi. Bu yüzden Andrew Kligar'ın oraya başkasını yollamaya yanaşmamıştı. Michael birden gördü hedefleri. Şafak göklerinde tepelerin yukarısında asılı duran şişko gümüş torbalar gibiydiler. Bir tanesi tam karşılarındaydı. Diğeri 1-2 mil daha doğuda kalıyordu. Bu uzaklıktan onları yere bağlayan teller gözükmüyordu. Gözlemcilerin müttefik hatlarını gözledikleri alt sepetler minik birer karabenekte. Hidrojen dolu ipek kürelerin altına asılmış duruyorlardı. O anda sopbitleri sarsan hava korkunç biçimde sarsıldı. Kanatları sallandı. Tam karşılarında bir ateş ve duman sütunu havaya yükseldi. Kendi çevresinde dönerek siyahla turuncu karışımı bir renkte, alçaktan uçan sopbitlere yöneldi. Onların kurtulmak için yana kıvrılmalarına yol açtı. Balonların birinden gelen işaret üzerine atılan bir mermi, müttefik cephaneliğine rastlamıştı. Michael, içindeki korku ve gücenikliğin yerini, ateş edenlere ve balon sepetindeki adamlara karşı bir öfkenin aldığını hissetti. Akbaba gibi gözleriyle, soğuk bir duygusuzlukla ölüm saçıyordu bu adamlar. Andrew tepelere doğru geri dönmüş, yüksek duman sütununu sağ tarafta bırakmıştı. Giderek alçalıyor, alçalıyordu. Uçağın altı neredeyse kum torbalı barikatların tepelerine değecekti. Güney Afrikalı askerlerin iletişim siperlerinde tek sıra halinde ilerlediklerini görebiliyorlardı. Toprak rengi üniformaları içinde yük taşıyan hayvanlar gibiydiler. İnsan değildiler sanki. O ağır sırt çantaları, teçhizatları altında acı çekiyorlardı. Şen renkli uçaklar tepelerinden geçerken, içlerinden pek azı başını kaldırıp baktı. Bakanların suratı kül rengi, çamur lekeliydi. İfadeleri donuk, gözleri boştu. İleride, o tebeşir tepeleri yanan alçak geçitlerden birinin ağzı açılmaktaydı. Sabah sisiyle doluydu geçit. Şafak rüzgarının etkisiyle o sis hafif hafif titriyor, dalgalanıyor, sanki altında dünya sevişiyormuş gibi bir görünüm yaratıyordu. Az ileriden bir Vickers makinalısının sesi geldi. Andrew silahıyla deneme atışı yapıyordu. Michael, hizadan hafifçe çıkıp önünü açık tuttu. Kısa bir süre ateş etti. Fosfor uçlu mermileri havada güzel parlak izler bıraktılar. Michael tekrar Andrew'un arkasına, hizaya geçti, sise doğru daldılar. Yepyeni bir ışık boyutuna ve sindirilmiş sesler dünyasına girdiler. Yayılan ışık, her iki uçağın çevresinde gökkuşağı renklerinde haleler oluşturuyor, nem, Michael'ın gözlük camlarında yoğunlaşıyordu. Gözlüğü alnına doğru kaldırıp karşıya baktı. Daha dün öğleden sonra Andrew'la Michael, bu dar geçidi dikkatle incelemiş, burada bir keşif uçuşu yapmış, yollarına bir engel falan çıkamayacağından emin olmuşlardı. Boğazın nasıl kıvrıldığını iyice ezberlemişlerdi. Ama yine de tehlikeli bir geçiş oluyordu. Görüş uzaklığı 200 metrenin bile altındaydı. Tebeşir duvarlar iki yanda hemen hemen kanatların uçlarında yükselmekteydi. Michael, önündeki yeşil uçağın kuyruğuna biraz daha yaklaştı. Sırf ona bakarak uçtu. Andrew'un kendisini buradan sağ salim geçireceğinden emindi. Bu arada buz gibi hava giysilerinin içine işliyor, eldivenlerine rağmen parmak uçlarını donduruyordu. İleride Andrew hızla saptı. Michael onu izledi. Tekerleklerin altında pastan kahverengileşmiş dikenli telleri gördü. "No man's land" diye mırıldandı. Çevirenin notu. Savaşta iki tarafın ön safları arasındaki kimseye ait olmayan alan. Derken karşıda Alman hatları belirdi. Barikatlar, çömelmiş durumda gri üniformalı adamlar ve çirkin miğferler. Birkaç saniye sonra sizin içinden çıkıp güneşin alçaktan gelen ilk ışıklarıyla aydınlanmış bir başka dünyaya girdiler. Parlaklığıyla gözlerini kamaştıran bir gökyüzünün içinde buldular kendilerini. Michael karşı tarafı tümüyle şaşırtmayı başardıklarını anladı. Siz onları balondaki gözcülerden saklamış, motor seslerini de gölgelemişti. Tam karşılarında ilk balon, onların 500 metre kadar yukarısında, gökyüzüne asılı duruyordu. Çelik çapa kablosu örümcek ağının lifi kadar inceydi. Kum torbaları arasına yarı gömülü, çirkin, kara bir manivelaya bağlıyordu onları. Pek kolay av gibi gözükmekteydi. Michael birden balonun altındaki sakin görünümlü tarlalara baktı ve silahları gördü. Makinalı tüfek yuvaları tıpkı Afrika toprağındaki karınca yuvalarına benziyordu. Toprağın üzerinde ufacık gamzeler gibiydiler. Çevrelerine kum torbaları yığılmıştı. Birkaç saniyelik zaman parçası içinde sayamayacağı kadar çoktular. Onları sayacağı yerde uçak savarların yerini saptadı. Dönen ayaklar üzerinde zürafa gibi uzun boyunluydu onlar. Namluları göklere doğru çevrilmişti. Şarapnellerini 6000 metre yükseğe fırlatmaya hazırdılar. Bekliyorlardı. Er geç, uçakların geleceğini biliyorlardı. Bu yüzden hazırdılar. Michael, o sesin kendilerine ancak birkaç saniye kazandırmış olduğunu anladı. Görevli askerlerin silah başına koşmakta olduğu gözüküyordu. Uçak savarlardan bir tanesinin uzun namlusu kıpırdamaya başladı. Hafifçe indi, onlara doğru döndü. Michael birden hızı arttırıp, sopviti ileri fırlatırken aşağıdaki koca siyah manivela'dan beyaz bir buhar bulutu yükseldi. Adamlar balonu alçaltıp bataryaların koruyabileceği düzeye indirmek için acele ediyorlardı. Pırıl pırıl parlayan ipek küre hızla yere doğru alçalırken, Andrew uçağının burnunu kaldırıp gürleyerek yükselmeye koyuldu. Michael da hızını arttırıp koca döner motorunu kükreterek onun peşinden atıldı. Kablonun orta noktasına kadar varmayı amaçladı. Oraya vardıklarında balon da o düzeyde olacaktı. Aşağıdaki adamlarla aralarında da ancak 170 metre filan bulunacaktı. Andrew Michael'ın 400 metre kadar ilerisindeydi ama aşağıdaki silahlar hala ateş etmiyorlardı. İşte Andrew balonun hizasına gelmiş, ona ateş açıyordu. Michael Vicker'ın sesini duydu. Mermilerin fosforlu ışığını gördü. Mermiler buz gibi şafak soğuğunda balonla yeşil uçağı birbirine bağlar gibi göründü. Sonra Andrew yana döndü, kanadının ucu şişkin ipeğe değdi. İpek küre olduğu yerde ağır ağır sallandı. Sıra Michael'daydı. Balonu kendi menzili içinde gördüğü anda aşağıdaki adamlar da ateş açtılar. Şarapnellerin sesi duyuldu. Sopwith, mermiler fırtınası içinde tehlikeli biçimde sarsıldı. Ama mermiler sonunda onun 300-400 metre yukarısında gümüş ampuller gibi patladı. Menzili çok uzun tutmuşlardı. Makinalıların başındakiler ise daha doğru hesap yapıyorlardı. Onların da menzilindeydi Michael. Uçağına makinalı kurşunlarının değdiğini duydu. Çevresinde ışıklı iz mermileri bembeyaz uçuştu. Michael birden iç organlarını yerinden oynatacak bir hızla uçağı yana çevirdi. Yaylım ateşini bir anlığına kandırdı. Kendini balonla aynı hizaya getirdi. Balon ona doğru koşuyordu sanki. İpeğin üzerini iğrenç gümüşsü sümük gibi küflü bir tabaka kaplamıştı. İki Alman gözcüyü apaçık sepette gördü. Soğuk havaya karşı sımsıkı giyinmişlerdi. Bir tanesi Michael'a odun gibi bakışlarla baktı. İkincisinin suratı korku ve öfkeyle buruşmuştu. Bir küfür haykırıyordu ama motor sesleriyle makinalı sesleri arasında duyulmuyordu sözleri. Vickers'la nişan almaya bile gerek yoktu. Balon hemen hemen Michael'ın tüm görüş alanını doldurmaktaydı. Michael emniyeti açtı, ateş levyesini bastırdı. Makinalı titredi. Tüm uçağı sarstı. Mermilerin yanan fosforu Michael'ın yüzüne vurdu. Onu boğacak gibi oldu. Artık düz bir çizgide uçmakta olduğundan yerdeki silahlar onu kolaylıkla yeniden buldular. Sopwith'i ateş yağmuruna tuttular. Ama Michael devam etti. Burnunu ara sıra bir yana çeviriyor, kurşunlarını balona sanki bahçe suluyormuş gibi yöneltiyordu. ''Yan!'' diye haykırdı. ''Yansana, Allah belanı versin, yansana!'' Saf hidrojen gazı yanan bir gaz değildi. Patlayabilmesi için oksijenle 1/2 oranında karışmış olması gerekiyordu. Balon, o kurşunları pek göze görünen bir etki olmaksızın yutuyordu. ''Yan!'' diye haykırdı Michael tekrar. Eli pençe gibi kıvrılıp ateşleme levyesine sarıldı. Vickers takırdıyordu. Herhalde yüzlerce delikten dışarı boşalmaktaydı hidrojen. Andrew'la Michael'ın açtığı deliklerden boşalıp boşalıp havaya karışıyor olmalıydı. ''Ne diye yanmıyorsun?'' Kendi hırçın çığlığında bir ızdırap ve umutsuzluk duydu. balona değmek üzereydi. Artık uzaklaşmalı, çarpmayı önlemeliydi. Hepsi boşa gitmişti. Tam o anda, yani başarısızlığının bilincine vardığında, asla vazgeçmeyeceğini de anladı. Eğer gerekirse dosdoğru o balonun içine uçacaktı. Bunu biliyordu artık. O bunu düşünürken balonda yüzüne patladı. Önce kendi boyunun 100 katına çıkıyormuş gibi şişti, gökyüzünü doldurdu ve aynı anda da bir alev topu haline geldi. Sersemletici bir ejderha soluğu Michael'ı ve Sopfit'i yaladı. Genç adamın açık yanaklarını kapladı. Gözlerini körleştirdi. Onu da, uçağını da, bahçe yangınından yeşil bir yaprak fırlatıyormuş gibi fırlatıp uzaklaştırdı. Michael Sopwith'i kontrol altına almaya, aleve arkasını dönmeye uğraştı. Sonra gökyüzünden aşağıya doğru düşmeye başladı. Yere çarpmadan önce uçağa hakim olmayı başardı. Tekrar yükselirken arkaya baktı. Hidrojen gazı o bir tek anda yanmıştı. Şimdi içi boşalmış ipek, alev alev kıvrılıyor, aşağıdaki insanların üzerine bir yangın şemsiyesi gibi kapanıyordu. Alman gözcülerinden bir tanesi atladı, 100 metreden düştü. Düşerken paltosu çevresinde uçmakta, ayakları havaya isteği dışında tekmeler savurmaktaydı. Birden tarlanın kısa yeşil otları arasında gözden kayboldu. Ne sesi kaldı ne de izi. İkinci gözcü sepetin içinde kaldı. Yanan ipek onun çevresine kapandı. Yerde askerler manivelanın çevresinden kaçışıyorlardı. Rahatsız edilen bir yuvanın böcekleri gibi hızlı hızlı koşmaktaydılar ama yanan ipek fazla hızlı düştü. Hepsini alevli katları altına aldı. Michael hiçbirine acımadı. Bunun yerine içini vahşi bir zafer duygusu kapladı. Kendi korkusundan gelen ilkel bir tepkiydi bu. Savaş narasını atmak üzere ağzını açtı. O anda aşağıdaki tarlanın kuzey ucundan, makinaların birinden atılan bir şarapnel, Sopwith'in tam altında patladı. Sopwith bir kere daha yukarı fırladı. Gövdenin karnından fırlayan çelik parçaları uçuştu. Michael bu ikinci yükselişi ve ardından gelen inişi kontrol altına almaya çalışırken pilot yerinin tabanı yarıldı. Michael oradan toprağı görebildi. Kutup rüzgarı gibi soğuk bir rüzgar ceketinin içine doldu. Ceketin katlarını kıpırdattı. Uçağı dengede tutmayı başarıyordu ama aslında gövde fena yaralanmıştı. Gövdenin altında bir şeyin gevşek kaldığını, sallandığını hissediyordu. İkide bir gövdeye çarpıyor, rüzgarda savruluyordu. Kanatlardan biri de fazla ağırlaşmıştı. Michael uçağı zorlukla dengede tutuyordu. Yine de en azından aşağıdaki silahların menzilinde değildi artık. Derken Andrew onun kanadına yanaştı. Kaygılı gözlerle ona baktı. Michael sırıttı, bir zafer kahkahası attı. Andrew onun dikkatini çekebilmek için işaretler yapıyordu. Baş parmağını kaldırıp üste dön işareti verdi. Michael çevresine bakındı, kontrolü sağlamak için mücadele ederken hep kuzeye doğru gitmişler, Alman bölgesinin içlerine doğru uçmuşlardı. Aşağıda bir yol kavşağı vardı. Hayvanların çektiği taşıtlarla motorize taşıtlar göze çarpıyordu. İnsanlar şaşkınlığa uğramış, yolun yanındaki hendeklere doğru kaçışmaktaydılar. Michael onlara aldırış etmeksizin pilot yerinde tekrar döndü. Yamyası, yeşil tarlaların 3 mil kadar ilerisinde, ikinci balon, kayaların yukarısına doğru yükselmiş, sakin sakin durmaktaydı. Michael, Andrew'a kesin olumsuz işareti yaptı, karşıdaki balonu gösterdi. Hayır, saldırıya devam. Andrew'un bu seferki işaretinde telaş vardı. Üste dön. Sonra baş parmağıyla Michael'ın uçağını işaret etti. Elini gırtlağından geçirerek tehlike sinyali verdi. Michael, ayaklarının arasındaki delikten aşağıya baktı. Bu çarpıp duran şey herhalde iniş tekerleklerinden biri olmalıydı. Kurşunlar uçağın kanatlarında gövdesinde delikler açmıştı. Yırtılan bez parçaları, Budistlerin bayrakları gibi savrulup duruyordu rüzgarda. Ama Leron motoru hala hırsla kükrüyor, temposunu bozmuyor, teklemiyordu. Andrew habire işaret ediyor, onu geri çevirmeye çalışıyordu. Michael ise eliyle peşimden gel işareti yaptı. Sopwith'i bir kanadı çevresinde çevirdi. Çılgın bir savaş hırsına kapılmıştı Michael. Gözü kararmıştı. Böyle bir hale geldikten sonra ölüm tehdidinin de, yaralanma korkusunun da önemi kalmıyordu. Hasarlı Sopwith'ini kendi vücudunun bir uzantısıymış gibi uçurmaktaydı. Sanki kendisi bir yandan uçarken, bir yandan da su içmeye çalışan yarı serçe bir yaratıktı. Tek iniş tekerini tarlanın otlarına sürte sürte ilerledi. Ama içinde, o serçeye ek olarak, yarı şahin bir taraf daha vardı. Öyle zalimdi ki, hızla alçalmakta olan balona doğru gözünü kırpmaksızın gidiyordu. Tabii buradaki askerler, öbür balonun alev alev düşüşünü görmüş, bunu da indirmekteydiler. Michael, oraya varmadan indirmiş olacaklardı. Silahların başındakiler yerlerinde hazır olacaklar, parmakları tetikte onları bekleyecekti. Yeryüzeyine saldırmak zorundaydılar. Hem de hazırlıklı mevzilere karşı. Ama bu intihar çılgınlığı içinde bile Michael, avcı kurnazlığını kaybetmiş değildi. Hedefe yaklaşırken kendini saklayabilmesi için mümkün olan her siperi kullanıyordu. Önünde dar bir köy yolu uzanmaktaydı. İki yanında da dik kabak ağaçları vardı. Dümdüz ovanın tek dik engeli de bunlardı. Michael o kabak dizisini kullandı, onlara paralel olarak uçtu. Kabakları her an kendisiyle balon karargahının arasında tuttu. Başını kaldırıp yukarıya, kanadın birleştiği yere konmuş aynaya göz attı. Andrew'un yeşil sohbeti kendisine o kadar yakındı ki, dönem pervanesini neredeyse Michael'ın kuyruğuna dokunacaktı. Michael, köpek balığı gibi sırıttı. Kendi uçağına sarılıp, onu kabakların üst hizasına yükseltti. Atını dört nala kaldıran bir avcı gibi atıldı. Balon karargahı 300 metre kadar uzaktaydı. Balonun kendisi yer düzeyine yeni inmişti. Yer ekipleri, gözcülerin sepetten çıkmasına yardım etmekte, en yakın sipere gizlenmek üzere koşmaktaydılar. Makinelerin başında görevli olanlar bir süre, kabaklar yüzünden nişan almakta zorluk çektilerse de, sonunda hedefi net biçimde görüp hep birlikte ateş açtılar. Michael bir kurşun yağmuru içinde uçtu. Kurşunlar çevresindeki havayı dolduruyordu. Şarapnel kovanları havayı emiyordu. Michael'ın kulak zarları çın çın ötüyordu. Makinalı tüfeklerin başındaki erlerin suratlarını kendine dönük gördü. Namluların gerisinde solgun suratlardı bunlar. Namlular onu izlemek için hafif dönüyor, periliymiş gibi ışık kusup duruyordu. Ama Sopwith yine de saatte 100 mili aşkın bir hızla yaklaşmaktaydı. Arada yalnızca 300 metre kalmıştı. Motorun içine giren kurşunlar bile çeviremezdi Michael'ı artık yolundan. Balonun yanından uzaklaşıp kaçışan adamlar tam karşısındaydı. Sipere doğru koşuyorlardı. Onlar arasında iki gözcü, hantal ve yavaştılar. Soğuktan donmuşlardı yukarıda. Üstlerindeki giysiler de koşmalarını engelleyecek kadar ağırdı. Michael onlardan zehirli yılanmışlar gibi nefret ediyordu. Sopwith'in burnunu hafif eğip ateş levyesine dokundu. Kalabalık grup gri bir duman gibi yok oldu. Alçak otların arasına devrildi. Michael birden Vickers'ın namlusunu yükseltti. Balon yere bağlanmıştı. Sirk çadırına benziyordu. Michael ona ateş etti. Mermiler fosforlu izler bıraka bıraka ipek kütleyi buldu. Görünür bir etkisi olmadı. Michael'ın beyni o çılgın halinde birden netleşiverdi. Hızla düşündü. Düşünmesinin hızı içinde zaman çok daha yavaş geçiyormuş gibi göründü. Mikrosaniyeler içinde balona yaklaşırken, Vickers'ın mermilerinin birer birer onu buluşunu gözüyle görebiliyordu. Neden yanmıyor diye aynı soruyu haykırdı. Birden cevap geliverdi aklına. Hidrojen atomu ağırlık olarak diğerlerinin hepsinden hafifti. Deliklerden kurtulan gaz yukarıya doğru yükseliyor, balonun yukarısında bir yerde oksijenle karışıyordu. O zaman anladı. Kendisi fazla alçağı ateş etmekteydi. Neden düşünememişti bunu daha önce? Sopwith'i kuyruğu üzerinde doğrulttu. Kurşunlarını yukarıya, balonun şişkin kısmına yöneltti. Sonra daha da yükseltti. Derken havayı ateş etmeye başladı. Birden balonun üzerindeki hava alevlerle doldu. Kocaman bir alev soluğu ona doğru aktı. Michael Sopwith'i dosdoğru yukarı yükseltmekteydi. Hızı kapattı. Güç kesilince uçak bir an yerinde durdu. Sonra düşmeye başladı. Michael pedallara bir tekme patlatıp onu klasik stall dönüşünde çevirdi. Hızı tekrar açıp geri döndü. Kendi yarattığı o korkunç yangından uzaklaşmaya koyuldu. Biraz aşağısında yeşil bir gölge gördü. Andrew sola doğru, onun kanat ucundan hızla dönüş yapıyordu. Neredeyse Michael'ın altına çarpacaktı. Sonra ona dik açı oluşturacak bir doğrultuda uzaklaştı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 25. Devamı 5. ayrımda.